Ayrım 19, sayfa 234. Gelgitte ringa balığı gibi. Yale, öğle yemeğine koşturan olağan Çin yemeği müptelası iş adamları ile iş kadınları arasında ilerledi Huntington bulvarında. Hepsinin başlarının tepesinde nasıl olup da aynı şemsiyeyi taşıdıklarını merak etti. Kocaman, füme rengi, ahşap saplı şemsiyeler. Sanki şu köşeyi dönünce birisi bunları broşür gibi dağıtıyordu. Şemsiyesi ve acelesi olmadığından, yağmurun gümüş kaşığının üzerindeki tıpırtısının, aylak aylak yürümenin, bu kısa kaçamağın, yalnız kalmanın, çikolata dükkanından uzaklaşmanın ve Debra Ellen Thompson'ın sevgi yüklü ama bir o kadar bunaltıcı bakışından kurtulmanın keyfini sürerek ağır ağır yürüyordu. Aralarında yüklü bir geçmiş vardı. Kısmen tek taraflı bir arkadaşlığın çağaltısıyla çok sular akmıştı köprünün altından. Sonra sular karşılıklı bir aşkla bir müddet çağlamış ve en nihayetinde aralarında ne aşk ne de dostluk, sadece huzursuz bir ortak yaşam olan bu bulanık birikinti kalmıştı. Ortak mazileri birbirleriyle asla cenk etmemiş iki ordunun savaş meydanıydı. Cenk olmamış ama sonuçta bir galip ilan edilmişti. Debra Ellen Thompson'ın gözünde galip olan Gale'di. Gale'e göre ise bu savaşılmamış savaşta kimse kazanmamış, iki tarafta da fazla zayiat olmasa bile fazlaca kırgınlık birikmişti. Geçmişlerinin yeniden başlamalarını imkansız kılacak kadar yüklü olduğunu, bazısı tamamlanan, çoğu yarım kalan onlarca sohbet esnasında anlatmaya çalışmıştı ona. Birden fazla hayat yaşamıştı ortak mazileri ve şimdi saplanıp kaldıkları çıkmaz, bu mirası tüm katmanları ve karmaşasıyla açıklayıp anlatacak bir dile sahip değildi. Uzun zaman önce atılmış bir çığlığın azalarak yok olan yankısı gibi geçen her gün tükeniyordu aralarındaki ilişki. Sadece bir süreliğine aynı göz seviyesinde karşılaşmış, sonra ayrı yönlere doğru harekete geçmiş iki asansör gibiydiler. İlk başta, üniversite günlerinde, kimin kime uzaktan ve çok aşağılardan baktığı gayet aşikardı. Ama o koza parçalanıp her ikisi de hareket etmeye başladığında, şaşırtıcı biçimde aşağıdakinin yukarı çıkmaya, yukarıdakinin de aşağı inmeye programlanmış olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak çok sonra Zarbantit Gale olduğunda bu paralel ama zıt yönlü hareketin içinde yan yana durmuşlar, birbirlerinin gözlerinin içine bakmışlar, orada daha önce görmeyi başaramadıkları şeylere hayret etmişlerdi. Bunu aşk takip etmişti. Keskin, kısa, amansız, yaralayıcı, pek çabuk bitmesinden ziyade sadece biri için bitmiş olmasından kaynaklanan bir yara. Sonra nasılsa bir yerlerde ilişkileri bir yeniden yapılanma tünelinden geçmiş ve nihayet biraz hırpalanmış, biraz sersemlemiş vaziyette tünelin öbür ucundan çıktığında ikisinin rolleri, tabii kendileri de değişmişti. Şimdi eskiden Gale'in durduğu yerde Debra Ellen Thompson durmuş, ona ta aşağılardan bakıyordu. Üstün olan, üstünlük kurduğu kişi karşısında muktedir ve ayrıcalıklı görünebilir ama ona bağımlıdır da. Kendisine ihtiyacı olan Gale'i kaybetmek, Debra Ellen Thompson'ı Gale'e gitgide daha muhtaç hale getirmişti. Çocukken annesi ve babasıyla Capeco'da yaptıkları bir yolculukta Gale, gelgit esnasında nehrin ağzındaki ringaları seyretmişti. İçinde yüzecekleri su kalmayınca yüzlerce balık panikle nefes alan büyük tek bir ağza dönüşmüş, kendi ölümlerini alkışlar gibi çırpınmaya başlamışlardı. Gale son zamanlarda o kasvetli sahneyi pek sık hatırlıyordu. O eski zayıf Zarbantit'in ilk başlardaki uysallığı uzun müddet Debra Ellen Thompson'ın içinde serbestçe yüzdüğü su olmuştu. Sonra gelgit başlamış, deniz santim santim çekilmiş, Debra Ellen Thompson'ı acı çeker, çırpınır, umutsuzca geçmiş performansını alkışlar vaziyette bırakmıştı. İtaatkar saksağın Zarbantit'ten geriye görünürde hiçbir iz kalmamış, Gale kendisinin bile tahammül etmekte zorlandığı daimi bir meydan kavgası içindeki fevri genç kadına dönüşmüştü. Bir bakıma ayaklı bir mucizeydi, ezilmişlerin rüyası. İnsanların şimdiki kişiliklerinin penceresinden bakıp ya küçümseyerek ya acıyarak ama mutlaka araya bir mesafe koyarak geçmişteki hallerini aktardıkları şu başarı hikayelerinden birinde boy gösterip ışıyabileceğini düşünerek kendiyle dalga geçerdi Gale. Meme kanserini yenmiş kadınlar, hırpalanmış halde boşandıktan sonra kendi işini kuran ev hanımları, okulda harikalar yaratan zihinsel özürlü çocuklar. Kendi hikayesi de ortalama Amerikalının büyük takdirle karşıladığı hikayelerden olabilirdi. Ürkekten cevvale başlığı atılabilirdi onun hikayesine. Böyle bir başlığı gören hiç kimse onun şimdi korkusuz olmasının artık ürkek olmamasından değil, ha ürkek ha cevval olmuş, ikisinin de onun için zerrece önem taşımıyor olmasından kaynaklandığını anlayamazdı. Aynı şekilde iki kutup arasında gidip gelmeye devam ediyordu. Aşırı bir bedbinlikle taşkın bir enerji arasında. Sarkaç birinciden tarafa savrulduğunda gözü intiharın cazibesinden başka bir şey görmezdi. Bu gezegen üzerindeki ilk anası daima canlı, zihninin bir köşesinde demir atmıştı. Bugün de herkesin nasıl olup da başlarının tepesinde aynı şemsiyeyi taşıdığını düşünerek yolda yürürken, ölümü bir denemenin zamanı geldiğine hükmetti bir kez daha. Yarım saat sonra hızlı adımlarla tren yolunun yanında, sonra rayların üzerinde yürüyordu. Yürümekten yorulunca durup yere uzandı. Raylar soğuk ve nemliydi ama olsun. Tren çığlığının gittikçe yakınlaşmasını dinlerken, yağmurun gözeneklerine işlediğini hissederek gözleri sıkı sıkı kapalı sabırla bekledi. Ama trenler çığlık atmaz aslında. ''Hey, beni duymuyor musun? Sağır mısın?'' Gale suratının ortasına parlayan ithamkar bir güneş ışığına karşı istemeye istemeye araladı göz kapaklarını. Elini gözlerine siper etti ve koyu bir Boston aksanıyla kendisine bağıran devasa gölgeye baktı. ''Ayağımın altında ne işin var küçük solucan, kalk.'' Sözlerinin etkisini artırmak için şemsiyesiyle göbeğine vurdu. ''Kalk, kalk aptal kız.'' Onunki ötekilerinkinden değişik bir şemsiyeydi. Kuşkusuz iyiye işaret diye düşündü Gale. Kendisine uzanan eli tutarak ayağa kalktı ve yüzündeki öfkenin yerini şefkat alan sokak serserisine mahcubiyetle teşekkür etti. ''İyi misin?'' diyerek kaşlarını çattı adam. ''İyi olsan iyi edersin. Bir daha bu tren yoluna yatayım deme. Başka tren yollarına da. Duydun mu?'' Gale kendisini Joe diye takdim eden ve ters bakışlarının ardında gördüğü en kurnaz gözlere sahip olan bu evsiz adama gülümsedi mahcup mahcup. Şikolatacı dükkanına geri dönerken mor tonlarında giysiler giymiş mellow modu söyleyen bir grup keyif ehli, kalenderhane reggae şarkıcısı çıktı yoluna. Müzisyenlerin önlerindeki eflatun bereye bir dolar atmak için eğilmişken berenin içine kurumuş bir yaprak düştü. Nereden geldiğini görmek için etrafına bakındı merakla ama yakınlarda ağaç yoktu. Kuşkusuz bir işaret diye düşündü kendi kendine. Hayra alamet. Birden seviniverdi ölmeyi başaramamış olmasına. Keşfedilmemiş bir yeteneğin uyanışı. Ne zamandır mentollü sakız çiğneyerek boş boş önündeki kağıda baktığını söyleyemezdi çizgisel zamanın ölçümleriyle. Ama müzik zamanıyla Primal Scream'in Out of the Void, parantez içinde boşluktan çıkış, şarkısı çarpı 16'ydı. Sakız zamanıyla yaklaşık 4 paket, her birinde 12'şer taneden toplamda 48. Her sakıza yaklaşık 10 saniye tanıyor, daha tadı az biraz kaçmışken ağzına yenisini atıyordu. Bu kadar çok sakız çiğnemenin bir süre sonra insanın dilini uyuşturduğunu keşfetmişti ama hayrettir, paketlerin üzerinde bu yollu bir uyarı yoktu. Dilinin aksine önündeki kağıt her türlü dönüşümü reddediyordu. Başta boştu, hala da boştu. ''Sigarayı bırakmak için en önemli sebebinizi yazın ve o cümleye sık sık bakın.'' diyordu. Ona hastaneden verdikleri denizci mavisi broşürdü. Şimdilik işin birinci bölümü konusunda fazla ilerleme kaydedememişti ama sık sık bakın bölümünde hiçbir zorluk çekmiyordu. Kararlı olmalısınız diye devam ediyordu denizci mavisi püf noktaları. Sigarayı bırakmak için bir gün tespit edip arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza söylemek daima işe yarar. Mesele değil, bunu zaten yapmıştı. Ne zaman sigarayı bıraksa daima kararlı olurdu. Kararını ev arkadaşlarına bildirmeyi bir kez olsun ihmal etmemişti ama ona inançları varmış gibi görünmezlerdi pek. Zaten bırakmak Ömer için asla mühim bir mesele olmamıştı. Öylesine pat diye bırakıverirdi. Bir süre sonra yeniden içmeye başlar, derken yeniden bırakırdı. Ama bu sefer süreç bambaşka ve daha eziyetliydi. O Noel arifesi işkencesini yaşamak kendini şu anda içinde bulduğu açmazda büyük rol oynamıştı. Çünkü bu sefer tam manasıyla bırakması gerektiğini biliyordu. Ölümün soluğu diye düşündü. Ölümün yakınlığı, sezgisi, korkusu bile değil, soluğu. Zaten bildiğin bir şeyin, er geç öleceğin gerçeğinin kafana dank etmesi değildi. Hastane yatağında yabani mantar risottolu istakozdan zehirlenmiş otel servis şefi Ken'in yan yataktaki sayıklamalarını dinlerken, zihninde duyduğu mırıltı düşünsel olmaktan ziyade bedenseldi. Sanki soyut bir mevhum değil, ölümün ta kendisi, sıvı, yakıcı, deşici, yayılmacı ölüm kimyası damarlarından akmış, bedeninde dolaşmış, sonra da yaşamasına izin vermişti. Henüz genç olduğundan ya da midesi o kadar vahim bir durumda olmadığından değil, sadece onunla oynamaktan sıkıldığı ve vücudunu kırık bir oyuncak gibi bir kenara attığı için. Sonra tabii sigarayı bırakmanın bu kadar ıstıraplı bir hale gelmesinin bir nedeni de sigaranın yanı sıra hayatı onun için yaşanmaya değer kılan hemen her şeyi bırakmasının beklenmesiydi. Bütün hazları kırpılıp katlanıp tek bir pakette tıkıştırılmış, hepsine kokuşmuş çöp muamelesi yapılmıştı. Sigara yok, kahve yok, alkol yok. Her biri için ayrı bir püf noktaları broşürü tutuşturulmuştu eline. Sigara için denizci mavisi, kahve için taba rengi ve alkol için Allah bilir neden leylak rengi. Her broşürün sonunda 24 saat İngilizce ve İspanyolca motivasyon mesajları veren bir telefon numarası vardı. Ömer denizci mavisi broşürdeki telefon numarasını iki kere aramıştı. İngilizce versiyonu da bir süre sonra İspanyolcası kadar yabancı gelmeye başlıyordu. İkisinde de hayatı boyunca sigara içmemiş ve neden bahsettiğinin hiç farkında olmayan mekanik bir kadın sesiyle motive olması bekleniyordu insanın. Mekanik kadının amacı insanı tütünden soğutmaktı ama birkaç kere dinledin mi kadın cinsine karşı bir düşmanlık beslemeye başlamak daha muhtemeldi. Bütün kötü alışkanlıklarını aynı anda bırakması beklendiği müddetçe kötü bir alışkanlığı nasıl bırakacaktı? Şimdiye kadar Ömer, Sigarayı Bırakma dizisinin her yeni bölümünde kazandığı geçici başarıları, telafi kabilinden diğer bağımlılıklarının verdiği avuntuya borçluydu. Vardiyayla çalışmak gibiydi. Bazı bağımlılıkların tatil günlerinde yerlerini diğerleri bakardı. Sigara el altında olmadı mı kahve fazladan çalışırdı. Alkol bazen işe yarar, bazen işe yaramazdı. Seks her türlü arzunun en iyi alternatifiydi ama onun sonrasında da sigara içmeden duramazdı. En iyisi cigaralık sarmaktı. 19'undan itibaren şahsi tarihinin hiçbir safhasında ısrarı bırakmayı düşünmemişti. Şimdi yaslanacak hiçbir koltuk değneği olmaksızın bütün bağımlılıklarını reddettiği için adımını nasıl atacağını bilemiyordu. Benzer durumda kalan başka insanların kendilerini başka meşgalelerle avuttuklarını tahmin ediyordu. Ama Ömer'in bongo dersi almak, çalıları bonsai ağaçlarına dönüştürmek, polimer kilden testiler yapmak ya da kordela düzenleme sanatını öğrenmek gibi bir niyeti yoktu. Böylelikle bağımlılıklardan kurtulma serencamının 5. gününde, yeni yılın 5. gününde Ömer ruhsal destek arayışına girdi. Bu bir inanç meselesiydi, madem inanmayı öğrenmeliydi. Işıkları kapadı, aruzu dışarı çıkardı, Gail'in ona verdiği tütsüyü yaktı ve bu süreç boyunca dinlemesini söylediği Tabiat Ana müzik sitesini açtı. Web sayfasının altında iki nilüfer çiçeği vardı. Biri kirli beyaz, diğeri pembemtırak. Beyazı tıklayınca bir dizi ses efekti duyuyordum. Hepsi doğal. Diğer nilüfere gelince ya derin bir meditasyon sessizliği yaratmak üzere tasarlanmıştı ya da hala yapım halindeydi. Beyazı tıkladı. İlk önce su şıkırtıları, kuş şakamaları, ardından bir düzine cam kavanoz bir yokuştan aşağı yuvarlanıyormuş gibi bir tangırtı duydu. Bunu bir bebeğin cırtlak ağlayışının yırttığı sinir bozucu bir sessizlik takip etti. Ömer bağdaş kurup ellerini bileklerine çaprazlamış, gözlerini kapamış öylece bekliyordu. Gail gerisini fazla kafaya takmamasını söylemişti çünkü Reiki'nin muhteşem enerjisinin kendine has bir zekası, içgüdüleri vardır ve nereye gideceğini, ne yapacağını bilir. 3 yıl eski sağaltım tekniklerini araştırdıktan sonra ruhsal yolculuğunun onu götürdüğü kutsal kurama Yama Dağı'ndaki oruç tutan Mikao Usui'nin başına gelen tam da buydu. Gail'in el yazısını okumaya başladı. Sağ elimi kalbimin üzerine koyuyorum. Sağ elini kalbinin üzerine koydu. Vücudumu gevşetiyorum. Nefes alırken bedenimden içeri giriyorum. Düşüncelerimin ve hislerimin dünyasına. Bir güvercin dem çekti. Kendime seni seviyorum diyorum, dedi Ömer arılar vızıldarken. Kendime diyorum ki sen iyi birisin. En iyi bildiğin şeyi yapıyorsun. Sustu. Sevgiye dayalı bir ilişki kurmak istediğim birini düşünüyorum. Fonda kurtlar uludu. Geçmiş senelerin yıllıklarından kadın yüzleri belirdi. En yeniler eskilerden daha yakın. Ömer bu bölümü hepten atlamaya karar verdi. O insanı bir ayna gibi düşünüyorum. Düşünecek kimse olmadığından ayna da yoktu. Bu insanın bana vermediği şey benim kendime vermediğim şeyin bir yansıması. Tersten gidip bu gizemli sevgiliden alamadığı şeyleri düşünmektense kendisine vermeyi başaramadığı şeyleri bulmaya çalıştı. Aklına ilk kahve geldi, sonra sabır, dinginlik ve iç huzuru. Yaptığım her şeyde kendime saygı duyuyorum. Durdu. Zihni bu şekilde devam etmeyi reddediyordu. Bir kır kurbağası bırakladı. Yataktan çıkıp Tabiat Ana müzik sitesini kapadı. Müzikse müzik. CD çalara It's Take Blood, Got to Be This Cool, But I Am Still Just a Klişe'yi. Parantez içinde, böyle cool olmak sıkı iş ama sadece bir klişeyim ben. Koydu ve bu ahenk içine 5 doz Skunk Anansi vermeye niyetlendi. Bunun sonunda hiçbir şey olmazsa bütün projeden vazgeçecekti. Orman orkestrasının zararlı etkilerini kulaklarından silmek için sadece 5 seferliğini CD çaların sesini sonuna kadar açmakta bir sakınca görmedi. Bundan böyle beni onurlandıran ilişkilerimi sürdürüp onurlandırmayanları bitireceğim. Gözlerini kapadı ve kendisini şimdilik pek de onurlandırmadığını bildiği bir geçmişin rüzgarına bıraktı dertlerini. Bir ilişkide ne zaman kalmam gerektiğini, onu ne zaman bırakacağımı bileceğim. Evet, korktuğunu kabul ediyordu. Birini gerçekten sevmekten, sonra onu kaybetmekten, yerleşip ister aile, ister ülke, ister evlilik olsun bir yerlere ait olmaktan, hayatın dönüşsüzlüğünden, geriye sardırılamazlığından ve ebedi düşmanı zamanın çizgisel akışından korkuyordu. Ya basta diye patladı Allegri, yukarıda Pio'nun odasında. Artık dayanamayacağım, git söyle kapatsın. Neden sen kendin gidip söylemiyorsun, şikayetçi olan sensin? Bu doğru değildi, kendisi de şikayetçiydi. Ama Pio'yu bu kadar geren sadece aşağıdan gelen ses değildi. İkindiden beri odaya kapanmış İspanyolca Scrabble oynamışlardı. Sonra birden Allegri oyunu bir kenara itip bir öpücük, sonra bir tane daha, sonra dil, sonra ısırmak için bir kulak memesi istemişti. Sonra Pio'nun üzerine çıkıp bluzunu çıkarmıştı. Orada duracağı da yoktu. Un bosito diyordu her seferinde. Derken tahta göğüslerini açığa çıkarmıştı. Sonra da kırık kalbini. İyi öyleyse, madem sen inmiyorsun ben inerim. Alegre düğmelerini ilikleyerek aşağı inerken bir yandan da alt dudağını ısırıyordu. Şefkat ve sevgiyle öpülen ama asla tutku ve şehvetle öpülmeyen dudağını. Alegre, Pio'nun kendisiyle yatmak istememesinin vücudundan kaynaklandığına emindi. Çok dolgundu, şişman değildi belki ama kesinlikle balık etiydi işte. Pio'ya itici geliyor olmalıydı vücudu. Alegre ağlamamak için uğraştığı halde muhtemelen birazdan ağlamaya başlayacaktı. Tabii eğer aşağıda karşılaştığı manzara düşüncelerini paramparça etmeseydi. Kapı ardına kadar açıktı. İçeride yatağın üzerinde Ömer, kolları Aroz'un boynunda, uzun bacakları lotus duruşunda, omuzları titreye titreye ağlıyordu. Alegre usulca kapıyı kapadı ve tekrar dönüp yanına kıvrıldığında Piyu'ya hiçbir şey söylemedi. Tuhaftır, Piyu da bir şey sormamıştı. Tek kelime etmeden Sukunk Anansi'yi tekrar tekrar dinlemeye devam ettiler. Trans dedikleri buysa, ertesi sabah oradan geri dönmek pek berbat bir şeydi Ömer için. Kendini bir tür ağırlık, nemli, kokulu, çetin bir yer çekimi altında ezilmiş gibi uyuşuk hissederek uyandı. Gözleri halen kapalı, zihni halen durgun, nasıl olup da öyle içinde başka bir şeye yer kalmamış gibi derin derin hıçkırarak sebepsiz yere ağladığını kestirmeye çalışıyordu. Nasıl başladığını hatırlayamıyordu. Pis, karanlık bir sokakta üzerine çullanan bir serseri gibi saldıran ani hüznü hatırlıyordu sadece. Saldırganın kendisinden ne istediğine dair en ufak bir fikri yoktu. Ama kendisinden neyi çaldığı gayet açıktı, enerjisini. Mecalsiz kalmış, bu nemli, kokulu, çetin yer çekimi altında ezilmişti. Nefes almak için ağzını açtığında keskin bir koku, hatta tat. Köpek tadı geldi ağzına. Aroz, çekil üstümden. Köpekle Türkçe konuşmuştu, garip ama gerçek. Yabancılar hayvanlarla kendi dillerinde konuşurlar. O hayvan dillerini hiç duymamış olsa bile, bitkiler ve bebekler için de aynı şey geçerlidir. Etrafta kimse olmadığında hayvanlar, bitkiler ve bebeklerle kendi dillerinde konuşur yabancılar. Aros Türkçe mesajı almış olacak ki yataktan atladı. Ama göğsünün üzerindeki kokulu ağırlık kalktıktan sonra bile kendini daha iyi hissetmedi Ömer. Ayaklarını sürüyerek banyoya girdi. Duşu açtı ama suyla mücadele edemeyecek kadar yorgun olduğundan bıraktı vücudunun üzerinden akıp gitsin birkaç dakika. Belki biraz daha fazla. Omar, orada ne yapıyorsun? Çık hadi, geciktim. Kapı açıldı ve saçından damlayan suları kurulayamayacak kadar takatsiz haldeki Ömer havlulara sarınmış vaziyette dışarı çıktı. Mumya yürüyüşüyle odasına doğru ilerlerken Abed'in dudakları bir şey söyleyecekmiş, belki biraz homurdanacakmış gibi kıvrıldı ama Ömer'in yüzünde her ne gördüyse vazgeçip huzursuz bir sessizliğe gömüldü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jo, J-O-E, Melov, M-E-L-L-O-W, Mood, M-O-O-D. Primal, P-R-I-M-A-L, Scream, S-C-R-E-A-M, Out, O-U-T, Off, O-F, Void, V-O-I-D. Takes, T-A-K-E-S, Blood, B-L-O-O-D, Guts, G-U-T-S, This, T-H-I-S, Cool, J-O-O-L, But, B-U-T, Stil, S-T-I-L-L, Just, J-U-S-T, Klişe, C-L-I-C-H-E, Skunk, S-K-U-N-K, Anansi, A-N-A-N-S-I-E.